Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Erkam Radyo frekanslarında kendi gök kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Efendim, bu hafta kendi gök kubbemizde misafir edeceğimiz isim rahmetli Ayşe Şasa. Allah-u Teala Enbiya suresinde "Biz her canlıyı sudan yarattık" buyuruyor. Kimi insanlar içindeki saf suya hiç toprak karıştırmadan deniz içre deniz kalırlar. Ayşe Şasa hanımefendi en güzel misallerinden biri. İnsan hayatını anlamlandırmadan yaşamaya devam edebilir mi? Aslında hepimiz doğumumuzdan itibaren kendimizi bir anlam arayışının içinde bulmaktayız. Hayatı anlamlandırdığımız ölçüde ise aidiyet hissine varmaktayız. Hayat hikayemi bir tek çizgiye indirgeyecek olsam, hep bir arayışın, hakikat arayışının özeti olduğunu söyleyebilirim, diyor Ayşe Şasa. Hayatımızdaki bu arayışı temellendirebileceğimiz ilk duraksa, şüphesiz evimiz, yani ailelerimizdir. Bazılarımız aileden gelen değerlerle kişiliğini harmanlayarak yaşamaya devam ederken, bazılarımız da bize sunulan değerleri özümsemeye çalışırken bir o kadar yalnızlaşmaktayız. Ayşe Şasa da batılı değerler karşısında yalnızlaşan, yabancılaşan bir kız çocuğu olmuştur. Yabancı mürebbiyeler aracılığıyla kendisine verilmek istenen batıya ait değerleri daha çocukluğundan itibaren kabullenmekte zorluk çekmiştir. Ailesinin de bu değerleri ne kadar özümseyebildiği eserde Ayşe Şasa tarafından okuyuculara anlatılmaktadır. İnsanların gelenekle bağları kopunca her şey kopuyor. Dünyayla bağı da kopuyor. Olup biteni algılayamıyor, diyor Ayşe Şasa. Daha bir kuşak öncesinin reddi kolay olmamıştır. Yazarımız da böyle bir durumda ne geçmişindeki değerlere ne de şu an içinde bulunduğu için zorlandığı değerlere bir aitlik hissetmemiştir. Yanlış batılılaşmaya dair edebiyatımızda birçok eser kaleme alınmış ve birçoğumuz bu eserleri okumuşuzdur. Fakat bu olayın bir çocuğun hayatına böylesine derin izler bırakabileceği hangimizin aklına gelir? Ayşe Şasa o çocuklardan yalnızca biri. Yıllarca süren arayış hikayesi mutlu bir sonla bitiyor ve belki de bu sebeple bizler onun hayatından haberdarız. Ayşe Şasa'yı okumaya ve onunla tanışmaya başladığınızda anlattıkları karşısında içiniz hiç şüphesiz bir karamsarlıkla kaplanmaktadır. Böylesi varlıklı, belirli cemiyetlerde tanınan ve entelektüel olarak nitelendirebileceğimiz insanların bulunduğu ailede bir çocuğun başına bunlar nasıl gelebilir sorusuyla karşı karşıya kalmaktayız. Kendisi de okuyucusuna her zaman olumsuz şeyleri aktardığının farkında olacak ki, kendisini bir çocuğa neyin yapılmaması konusunda misaller mecmuası olarak nitelendirmiştir. Bu pedagojik yanlışlarla dolu çocukluğunun sonucunda yazarımız 30'lu yaşlarında kendisini şiddetli şizofreni sancılarıyla dolu bir yaşamın içinde bulmuştur. Çünkü erken dönem çocukluğunda anne ile güvenli bağlanma ne kadar kuvvetli ve güzel olursa kişinin psikolojisi de o kadar güzel ve olumlu bir yönde ilerler. Bu dönemde meydana gelen eksikliklerse ileride meydana gelen bir psikolojik rahatsızlığın zeminini oluşturabilir. Bu eksikliği Ayşe Şasa şöyle dile getiriyor. Babam annemle övünürdü. Biz modern insanlarız. Ben annenizle yemek pişirsin, çocuk baksın diye değil, arkadaşlık etsin diye evlendim, derdi. Yani geleneksel ev hanımı ve annelik rolünü aşağı görürdü şeklinde babasının kullandığı bir ifadeyle dile getiriyor. Nitekim Ayşe Şasa'nın hayatında anne ve baba sevgisi eksikliğinin nelere yol açabileceğini görmek mümkündür. kitaplarının sonlarında birçok şey için geç olduğunu ifade etmekle birlikte babasının pişmanlığından da bahsetmiştir. Ayşe Şasa'nın ifade ettiği ölçüde ailesinin geleneklere tamamen sırtını dönmüş ve geçmişe ait birçok şeyi reddeden bir pozisyonda olduğunu anlamaktayız. Bu pozisyonun bilinçli bir şekilde uygulanmadığını, çocukluk zamanlarına ait paylaştığı hatıralarla okuyucuya anlatmaktadır. Bu düşüncelerinden dolayı da batılı bir Ayşe yetiştirmeye çabalamışlardır. Fakat bu tezatlık daha en başında kendisine koyulan isimle başlamaktadır. Çocuk Ayşe'nin fıtratı, adını koyamadığı arayışı da yıllar boyunca kendisine sunulan değerleri kabul edememiştir. Kabul edemedikçe yalnızlaşmış ve kendi içine dönmüştür. Tutunmaya çalıştığı her ideoloji ise elinden kayıp tuzla buz olmuştur. Hayatını okudukça okuyucusunu yanında hissettiren Şasa, mürebbiyesinin sözde terbiye etmek için akşam vakti parkta yalnız bıraktığını anlatırken uzaktan onu izlememize olanak vermiştir. Anlatımlarındaki sadelik ve hislerini karşı tarafa aktarabilme kabiliyeti, anlattığı her hatırada orada bulunan ve o ana tanık olan bir kişinin hislerini yaşatmaktadır. Çocukluğuna dair travmatik hadiseler devam ederken, etrafında bulunan aklı selim insanların hiçbir şey yapmadan bu hadiselere şahit kaldığını çocuk aklıyla şu şekilde ifade etmektedir. Denizlerin kahramanı evinde, burnunun dibinde bir çocuğa zulmediliyor. Farkında değil, diyor ve kınıyorum. Efendim, bu sözlerin muhatabı büyük dayısı Rauf Orbay'dır. Tam anlamıyla sevgisini hissettiği, tek kişinin anneannesi olduğunu ve onun da elinden bu düzeni değiştirmek için hiçbir şey gelmediğini, ailesini ara ara uyarmış olsa da devamında yalnızca her şeyin farkında olmakla yetindiğini ifade etmiştir. Yazarımız ömrünün yaklaşık 40 senesini kalabalıklar içinde yapayalnız geçirdikten sonra yıllarca beklediği hayatı anlamlandırmanın arayışı onu bir kitap kataloğunda yakalamıştır. Tasavvufla yeniden doğduğunu anlatan Şasa, bu saadetli ve neşeli hali kabz halinden bast haline geçiş olarak ifade etmektedir. Bast hali onun ruhuna genişlik katmış ve kendi içinde yaptığı hicretle 40 küsür yıl boyunca hissettiği yalnızlık yerini birbirini Allah rızası için seven insanlarla muhabbete bırakmıştır. Bir çeşit fırtınadan sonra geminin sığınacak liman bulması hali. Ayşe Şasa'nın arayışını anlattığı bu biyografik eser, ilk başlarda her ne kadar zor ve karamsar anılardan oluşmuş olsa da, onun insanın içine dokunan üslubu, kimilerimize hiç şüphesiz moral ve umut vermektedir. Yıllarca hiçbir şeye tam anlamıyla aitlik hissedemeyen bir ruhun çalkantılı arayışı ve en sonunda ikinci bir ömür olarak ifade Arifler yoluna girişi, umudumuzu yeşertecek güzel bir örnek olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Vahiden uzak yaşamın korkunçluğunu ifade ederken, anlattığı her olayda anlatım tarzıyla bizleri de çilesine ortak etmiştir. Kimimiz bu çileyi onunla göğüslerken, kimimiz de gayet tabii bunalabilir. Yaşamındaki çileye karşı olgun bakışını Delilik Ülkesinden Notlar isimli bir diğer eserinde şu şekilde ifade etmiştir. Düz yolda yürüdüğü zaman çok fazla düşünmeye, kurcalamaya ihtiyaç hissetmez insan. Ancak belaya çattığı zaman düşüncesi ağırlaşır. Bu açıdan şerlerde bize şer gibi görünen şeylerde bilemeyeceğimiz birçok hayırlar vardır. Efendim, biraz da Ayşe Şasa'nın hayatından biyografik olarak bahsetmek lazım. 1941 yılında seçkin bir ailenin ilk çocukları olarak dünyaya gelen Ayşe Şasa, yuva sıcaklığından uzak bir hayata adım atmış oluyor. Dünya Savaşı'nın kanlı günlerinde kendilerini İstanbul'un varlıklı ailelerinin konaklarına atan mürebbiyeler giriyor hayatına. İlk olarak Yahudi ve sonrasında Hristiyan mürebbiyeler, asırlık hırslarını ve öfkelerini küçük Ayşe ve kardeşlerinden çıkarırcasına eğitim veriyorlar. Yalnızlaşıyor Ayşe Şasa. İçindeki bu derin sızı çok acı vermiş olacak ki, "Ben çok yalnızım, bu notu bulan lütfen beni arasın." diye yazıp bir şişenin içinde denize bırakıyor. Kimsenin hüznünü fark etmediği çocukluk yıllarından sonra kolej günleri başlıyor. Ayşe Şasa, bugünün Robert Koleji olan Arnavutköy Amerikan Koleji'nin leyli yani yatılı öğrencisi oluyor. Nihilizm ve varoluşçuluk felsefesinin, ateist öğretisinin sıkı sıkıya belletildiği kolej yıllarında Allah'ın varlığını sorgulatan ve mutsuzluğu içine daha da gark olmasına neden olan anlar yaşıyor. Hakikatin keyfiyetini düşündüğü bu yıllarda yıpranmış ve yorgun bir ruha sahip olan Şasa, Şişli'deki ruh hastalıkları L'Opéx Hastanesi hakkında "Hakikate vasıl olmama vesile olacaksa razıyım" diyerek ümidini koruyor her şeye rağmen. Kolejli Ayşe bugünlerden sonra insanların arasında kendine bir yer edinme gayretiyle Marksist düşünceye sığınır. Ailesinin sahip olduğu seçkin çevre ve zenginlik hakikat özlemini dindirmemiş ve o da sosyalist çevrede yeni bir yola girmiştir. Bu yeni yolda üzerine düşündüğü şey sinema olmuş ve Ayşe Şasa küçüklüğünden beri farkında olduğu sözün gücüyle senaristliğe başlamıştır. Sosyalist bakış açısıyla yaklaştığı senaristlik zamanlarında yolu Kemal Tahir'le kesişmiş ve kendisinden "maskaralık yaptığın sürece seni alkışlarlar. Ciddi bir şey yaptığında kimse suratına bakmaz. Yolunu ona göre seç" nasihatini almıştır. Henüz 20'li yaşlarının başında olan Şasa, Yeşilçam sinemasının en faal ve gözde isimlerinden birisi oluvermiştir. Bu genç yetenek, Gel Barışalım, Murad'ın Türküsü, Son Kuşlar, Köroğlu, Cemile, İlk ve Son ve Kızıl Vazo gibi birçok filmin senaryosunu kaleme almıştır. 72'de yazdığı Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Utanç filmi Ayşe Şasa için adeta bir milat olur. Şasa, filme çocukluğunun unutamadığı parçası olan Yahudi ve Hristiyan izlerini yansıtmış ve kendi hakikat arayışındaki yaraları görerek bir ruhsal buhrana girmiştir. Artık L'Opéx'tedir ve bu ağır şizofreni hastalığıyla Şişli'nin bu köhne binasında yalnız olarak mücadele etmektedir. Uzun yıllar süren bu sancılı tedavi süreci biter fakat Şasa'yı yeni bir imtihan beklemektedir. Kendisinde büyük bir yere sahip Kemal Tahir vefat etmiştir. İnce ruhunun taşımakta çok zorlandığı nöbetlerle birlikte Gayrettepe'deki çatı katı dairesinde beklemektedir Şasa. Abes ve amaçsız olmayan bu bekleyiş Ayşe Şasa'yı yeni hayatına hazırlar. Yeşilçam günlerinden aşina bir ismi arar ve kendisini ziyaret etmesini rica eder. Böylece sinemanın farklı iki çehresi olan Ayşe Şasa ve Bülent Oran'ın yolları kesişmiş olur. Yeni doktor, yeni ilaçlar ve ruha iyi gelen bir yol arkadaşlığı hayatına girmiştir artık. Çok süre geçmeden asıl şifa kaynağıyla tanışacaktır yurt dışından getirttiği güzide bir kitapla. Füsusul Hikem. Yaralı ruhun Allah'ın ipine tutunmasına vesile olacaktır. Mana aleminin yolcusu ve arayıcısı olur Şasa. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyin geldiği yaştadır ve daha önce hiç görmediği bir ummanla karşılaşmıştır. İslam, Ayşe Hanım'ın hayatını baştan başa tanzim etmiş ve gül raihası getirmiştir. Efendim, Niyazi Mısri Sultan'ın "Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş, bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş" dediği gibi, dermanını derdinde bulup taze bir nefese nail olan bu güzide hanımefendi, bir röportajda İbn Arabi'nin füsusu hakkında şunları belirtiyor. Hazreti Şeyh ile karşılaşmam çok bunalımlı bir anıma rastlar. Çok uzun sürmüş bir psikoz hali yaşıyordum. Birdenbire gizemli bir biçimde Şeyh'in bir eseriyle Füsusül Hikem'in İngilizce nüshasıyla karşılaştım. Büyük bir hayrete düştüm. Çünkü o güne kadar bildiğim hiçbir şeye benzemiyordu ve eğitimimle ilgili bildiğim bütün referansları sıfıra indirdi. Çünkü fizik ötesinden bahsediyordu ve benim öğrenimim tamamen pozitivist, materyalist bir öğrenimdi. Dolayısıyla ön yargılarımdan sıyrılmam, bütün bilgilerimi bir anda göz ardı etmem, hepsinden ayrılıp taptaze bir sayfa açmam ve yeni bir gözle onun anlattığı aleme dikkatimi çevirmem gerekti. Bu ilhamı bana veren oydu. Efendim, yaşadığı bu radikal değişimden sonra imanla şifa bulan Şasa, daha önce hiç rastlamadığı Müslümanları okur, arar ve tanışır. İsmet Özel, Mustafa Kutlu, Mahmut Erol Kılıç bu zamanlarda hakikati yakinen tanımasına vesile olan isimler arasındadır. İlerleyen yıllarda kaleme aldığı yazılardan ve iştirak ettiği söyleşilerden birçok kıymetli kitap yayınlanır. Bunlardan birisi, velilik makamının delilik makamından geçtiğini sembolize eden Delilik Ülkesinden Notlardır. Modern zamanların yoz çocukları olan nesle, ilahi sözün hatırlatmasını yapan Delilik Ülkesinden Notlar, Ayşe Hanım'ın kendini tanıtmasının yanı sıra aklın ve bilginin yüceltildiği düzene bir direnişi sergilemektedir. Kendi karanlığına doğan ilahi nuru gösteren Şasa, birçoklarının karamsarlığa sürüklendiği orta yaşlarda ben, atalarıma özgü bir bilgeliğe, sonsuz baharın sırrına eriştim, diyerek anlatır. Yaşadığı şeylerin dipsiz bir kuyuda yok olma korkusu değil, doğacak güneş hakkında bir endişe duymak olduğunu bilmektedir. Sa'di Şirazi'nin yek katre-i hunest, Saat hezaran endişe mısrası tecelli eder Ayşe Şasa'da. Bir damla kanda binlerce düşünce. Ayşe Şasa'nın Allah'a anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilme gayretiyle sürdürdüğü bu hakikat yolculuğu 2014 Haziran'ında mekan değiştirmiş, her sabah Gayrettepe'deki evinden yâre selam götüren turnalar uçuran bu güzide hanımefendi Hakk'a yürümüştür. Damla nihayet okyanusa kavuşmuştur. Efendim, yolu Ayşe Şasa ile kesişen herkesin gönlünde bir Ayşe vardır. Her şey sonuyla hatırlanmaktadır. Bizler de Ayşe Şasa'yı o korkunç çocukluk hatıraları, şizofreni sancılarıyla değil de hayatını tasavvufla bereketlendirdiği ve kendisine danışan birçok insana da bu yolu anlatarak kendi hayatına kattığı anlama, o insanları da ortak eden haliyle hatırlayabiliriz. Çünkü o, arayışıyla kıymetli bir isim olmuştur. Efendim, bu hafta kendi gök kubbemizde Ayşe Şasa hanımefendiyi, merhumu konuk ettik, ağırladık. Bu programın Ayşe Şasa hanımefendiye bir Fatiha ve dua temennisi vesilesi olmasını niyaz ediyorum. Ayşe Şasa'nın fikir dünyası ve kitaplarının derinliğiyle ilgili yazısından istifade ettiğim Elif Yaren Engin'e de teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim, haftaya aynı gün aynı saatte Erkam Radyo frekanslarında görüşmek dileğiyle, kendi gök kubbemizin altında buluşmak niyazıyla ben İbrahim Selman Apa. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.